Merhaba. İtibar kimi zaman bir ayak bağı olabilir ve ona sığınanları doğruluk kaftanını giymekten alıkoyabilir. Bugünkü öykümüzün kahramanı bu gerçeği, yüreği, aklı ve hayatı zincirlerden kurtulduğunda anladı.
Hey evlat.
Günaydın Jake. Bugün nasılsın?
Biraz dumanlı evlat. Ağzımda paslanmış demir tadı var. Mesai kartımı basıp birkaç dakikalığına dışarı çıkacağım. Bu sabah önemli bir şey oldu mu?
Birkaç müşteri arabalarını servise getirmek için aradı. Ama geç saate randevu istediler.
Bunlar düzenli müşterilerimizden olmalı.
Nasıl anladın?
Basit. Düzenli müşteriler beni tanır. Saat 10:30-11'den sonra gelmenin daha iyi olacağını bilirler.
Başka bir usta istemediklerini, arabalarını sana göstermek istediklerini söylediler.
Güzel. Birazdan görüşürüz. Akşamdan kalmayın. Biraz toparlanıp geleceğim.
Alkolizm aile düzenini ve ekonomik güvenceyi un ufak eder. Ama bugünkü öykümüzün kahramanı bu olayın sadece bir gözlemcisiydi. Bu felaketin bir parçası olmadı. Ancak onun sorunu da en az o kadar yıkıcıydı. Daha sonra kendisi hakkında şu tanımı yapacaktı. Cennet için fazla kötü, cehennem için fazla iyi bir insan. Şimdi zincirlerden kurtuluş klasikleri arasından seçtiğimiz Jack Orr'un gerçek yaşam öyküsünü dinleyeceksiniz.
...1915 yılında York, Pensilvanya'da sevgi dolu bir anne babanın tek çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam bir berberdi ve kendi dükkanı vardı. Annemse ev hanımıydı. O dönemde din çoğu Amerikalı için çok önemliydi. Bizim ailemizde de aynı durum geçerliydi. Sosyal hayatımın büyük çoğunluğu kilise etkinlikleriyle geçiyordu. Gençlik yıllarımın başında son derece utangaçtım. Ama lise yıllarında sınıfın soytarısı ve elebaşısı haline geldim. Davranışlarımdaki bir başka değişiklik de sürekli küfür etmekti.
Çocuklar biraz sessiz olun bakayım. Size sessiz olun dedim.
Ne tür bir ışıktan söz ediyorsunuz?
İsa Mesih'ten söz ediyorum. O dünyanın ışığıdır.
Bu çok anlamsız Bay Tarbert. Bu çok saçma.
Kesin sesinizi çocuklar. Size susun dedim.
Ama sizin kadar benim de konuşmaya hakkım var.
Ya sessiz olursun ya da seni dışarı atarım.
Bir dakika. Şu ışığınıza ne oldu birdenbire? İki yüzlü davranıyorsunuz. Bize nasıl davranmamız gerektiğini söylüyorsunuz ama kendi halinize bir bakın.
Evet, haklısın Jack. Çocuklar, özür dilerim. Rabbe karşı suç işledim ve adına utanç getirdim. Lütfen beni bağışlayın. Baba, özür diliyorum. Ve davranışlarımın bu çocuklardan hiçbirinin İsa Mesih'i tanımalarına engel olmaması için dua ediyorum.
Arkadaşlarım ve ben İsa'yı kişisel olarak tanımanın neden bu kadar önemli olduğunu anlamıyorduk. Müjde bize çok ağır geliyordu. Dindardık ama günahların en büyüğünü işliyorduk. İmansızlık. Kilisemizin üyeleri arasında Mila adında çok özel bir kız vardı. Lise yıllarında kilisenin desteklediği birçok sosyal etkinliğe birlikte katıldık. 1933 yılında mezun oldum ve Mila ile çıkmaya devam ettik. 2 yıl sonra geleceğimiz hakkında planlar yapıyorduk. Liseden sonra bir araba galerisinde satıcı olarak çalışmaya başladım. Orada Jake Weikert'la tanıştım. Alkol sorunu olduğunu herkes biliyordu ama işindeki ustalığı bütün müşterilerinin ona bağlı kalmasını sağlıyordu. Jake kasabadaki en iyi araba tamircilerinden biriydi. Fakat aynı zamanda enayiydi. Her sabah işe sarhoş geldiğini herkes bilirdi. Ama sonra Jack birdenbire değişti. Bir sabah saat tam 8'de geldi. Mesai kartını bastı, takım çantasını aldı ve çalışmaya başladı. Bu son derece beklenmedik bir olaydı ama hiç kimse bir süre bu konuda yorum yapmaya cesaret edemedi.
Hey! Grev gözcüsü gibi ne dikilip duruyorsunuz tepemde? Hepinizin nesi var böyle ha?
Sadece biraz merak ettik Jake, o kadar.
Neyi merak ettiniz? Araba motoruyla uğraşan adam mı görmediniz?
Kabul et. Son 3 gündür çok tuhaf davranıyorsun.
Hadi hadi. Biraz işe yara. Şuradan yağ filtresini uzat bakalım.
Tamam. Söylesene Jake. Senin neyin var böyle?
Hiçbir şey. Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım.
Herkes 3 gündür ayık gezdiğinin farkında. Galeri şefi kendini dine verdiğini falan düşünmeye başladı.
Hayır evlat, din falan değil. Geçen pazar akşamı İsa Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ettim. O beni kurtardı Jack.
Bu çok güzel Jack. Ne olduğunu öğrenmek herkesi rahatlatacak.
Hiç kimse benim kadar rahatlayamaz.
Jake bir daha asla işe sarhoş gelmedi. Onunla yakın dost olduk ve bir süre sonra onu böyle büyük bir değişime neyin sürüklediğini anlattı.
Evlat, ayyaşlığım yüzünden yuvam neredeyse yıkılıyordu. Eşim çocukları alıp beni terk edeceğini söyledi. Ben de ondan bir şans daha istedim. Bunu daha önce defalarca yapmıştım. Ama bu kez bir pazar akşamı kiliseye gittim.
Ben de her pazar kiliseye gidiyorum. Hatta hafta içinde birçok akşam. Ama başıma hiç özel bir olay gelmedi.
Jack, sırf kiliseye gitmek seni Hristiyan yapmaz. Tıpkı bu tamirhaneye gelmenin seni bir usta yapmayacağı gibi. Kiliseye gidiyor olmana rağmen bazen tıpkı bir denizci gibi küfrediyorsun.
Evet, galiba haklısın. Bu lisede edindiğim bir alışkanlık.
Ben de bundan bahsediyorum. Kiliseye gitmek hayatında hiçbir şeyi değiştirmemiş. Ve bu Rabbin hatası değil. O seni gerçekten değiştirebilir. Ben değişmeye hazırdım.
Peki ne oldu?
İbadet toplantısı sırasında kendimi oradaki tek kişi gibi hissettim. Çünkü vaazda söylenen her söz bana hitap ediyordu. Aklımdan günahla dolu yıllarımı, aileme ve başkalarına yaşattığım sorunları ve acıları geçirdim. Sonra vaiz İsa'nın benim uğruma çarmıhta nasıl öldüğünü ve dirilişi sayesinde günah ve ölüm karşısında nasıl zafer getirdiğini açıkladı.
Bunları zaten daha önce duymuştun değil mi?
Evet, sanırım. Ama o akşam bütün bunların benim için olduğunu anladım. İsa çarmıhta benim günahımı üstlendi. Ve benim çekmem gereken cezayı çekti. Birdenbire hayatımı ona teslim etmem gerektiğini anladım. Çünkü o bana yeni bir yaşam vermek için öldü.
Sonra ne oldu?
Sonra günahlarımdan tövbe ettim ve İsa Mesih'ten beni kurtarmasını istedim. O da bunu yaptı. Değiştim ve o andan itibaren farklı biri oldum. Öyle işte.
Etkilendiğimi söylemeliyim. Etrafımdaki insanların başına böyle şeyler pek gelmezdi. Bir akşam evine giderek Jake'i ziyaret ettim. Eşi içecek ikram etti. Ancak Jake'i rahatsız edici bir takım şeyler söyledi.
Jack, kilisedeki bütün gençlik etkinliklerine katıldığını biliyorum. Ama daha önce hiç Rab İsa'yı kurtarıcın olarak kabul ettin mi?
Biliyorsun Jake, ben senin gibi günah konusunda sorunlar yaşamadım. İçkiyle de problemim olmadı. Bazen küfür ediyorum ama bunu herkes yapıyor. Bu o kadar da büyük bir günah değil. Hayatım boyunca İsa Mesih'ten haberdardım.
İşte şimdi hatalı sözcüğü söyledin. Haberdar olmak. Bu söz birçok insanı cehenneme götürmüştür. İsa Mesih'ten haberdar olmakla onu kurtarıcı olarak kabul etmek birbirinden dünyalar kadar farklıdır. Bu konuda son derece ciddiyim.
Senin adına çok sevindim Jack. ailen ve senin için her şeyin yoluna girmesine memnun oldum. Gerçekten. Saat geç olmuş. Artık gitmeliyim. Yarın görüşürüz.
Fazla söze gerek yok. Jake'in bundan sonraki hiçbir davetini kabul etmedim ve galeride onu görmezden gelmeye başladım. Yaptığı yorumlar beni çok rahatsız ediyordu. Sonunda oto galerisinde çalışmayı ve Jake'in bütün söylediklerini geride bıraktım. 1936 yılında bir ilaç mağazası zincirinde işe başladım. Ve ertesi yıl Millie ile evlendik. İşimde terfi ettim ve kilisemizdeki gençlik programlarında hizmet etmeye devam ettik. Mahallemizdeki insanların ve kilise cemaatimizin gözünde oldukça saygın bir konumdaydık. Hatta kilisede diakonlar meclisine bile seçilmiştim. Millie ile birlikte kilise bültenini yayına hazırlıyor ve her pazar akşamı gençlik grubu toplantısına ev sahipliği yapıyorduk.
Jack, biraz oturmam gerek. Sana birazdan yardım ederim temizlik için, olur mu?
Tamam. Çocuklar bu akşam çok enerjikti, değil mi?
Ah, yerimden hiç kalkmadan bu sandalyede bütün bir hafta oturabilirim.
Ben de öyle tatlım. Acaba biz mi yaşlanıyoruz yoksa gençler mi giderek daha fazla enerjiyle doluyor?
Galiba ikisi de. Ne oldu, yoksa onları evimizde ağırlamaktan vazgeçmeyi mi düşünüyorsun?
Hayır hayır, bunu seviyorum. Meşgul olduğum işler dışında kilise için faydalı bir şeyler yaptığımızı bilmek daima iyi hissetmemi sağlıyor.
1941 yılında oğlumuz dünyaya geldi. Tanrı'ya daha çok yakınlaşma arzumuz da her geçen gün artıyordu. Ama bu dileğimiz hayal ettiğimden çok daha farklı biçimde gerçekleşti. Kilisemize özel bir konuşmacı gelmişti. Birkaç dakika boyunca henüz gençken gittiği bir okuldan bahsetti. Ardından bana son derece rahatsız edici gelen açıklamalarda bulunmaya başladı.
İşte Tanrı beni o küçük okulda kendi hizmetine çağırdı. Bir mühendis olmayı planlıyordum. Ama futbol takımındaki oyunculardan biri beni kiliseye davet etti. Gittiğim toplantıların ardından Mesih'e iman ettim. Rab meslekle ilgili planlarımı tamamen değiştirdi. Aslında hayatımdaki her şeyi değiştirdi. 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayette de yazılı olduğu gibi, bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Değiştirdiği şeylerden biri şuydu: artık cehenneme doğru sürüklenmekten kurtulmuşsun. Artık Mesih'te olduğumu ve öldüğümde cennete gidip Rab'le birlikte olacağımı biliyordum. Bundan emindim. Romalılar 6. bölüm 23. ayet şöyle der: çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Emin olmak için bundan daha harika bir şey var mı?
Jack, odada volta atıp durmayı keser misin?
Tamam, tamam. Pekala. Peki sen de başkaları Doktor Swartz'ın vaazının iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bu adam kim olduğunu sanıyor böyle?
Öldüğümde cennete gideceğimden eminim.
Kendini mükemmel biri zannediyor herhalde.
Bence öyle biri değil. En azından senin düşündüğün gibi biri değil.
Bu adam beni çileden çıkarıyor. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bence o iki yüzlünün biri.
Jack, bence Doktor Swartz harika biri.
Evet, mükemmel bir palavracı. Herkesten daha iyi olduğunu sanıyor.
Emin olmak için bundan daha harika bir şey var mı?
Jack, bence o neye inandığından çok emin.
Peki tamam. Sen ne düşünüyorsun? Öldüğünde cennete gideceğinden emin misin? Evet ya da hayır de.
Jack, eğer bu akşam ölecek olsaydım cehenneme giderdim.
Cehenneme mi? Millie, ben ciddiyim. Sen iyi bir insansın, harika bir eşsin, iyi bir anne ve kilisenin sadık bir hizmetkarısın. Neden böyle aptalca bir şey söyledin?
Tatlım, bence mantıklı düşünmüyorsun. Doktor Swartz cennete gideceğini söylediği için kızıyorsun. Ama ben cehenneme gideceğimi söylediğimde de kızdın. Bir düşün Jack. Gidebileceğimiz sadece iki yer var. Ya cennet ya da cehennem.
O gece uyuyamadım. Mili'nin sözleri sabaha kadar kafamı meşgul etti. Ardından kilise önderimi ziyaret edip bu konuyu onunla konuşmaya karar verdim. Önderimle buluşmaya giderken yolda en az 6 kilisenin önünden geçtim. İçimden her birine uğrayıp bu konudaki fikirlerini sormak geldi. Sonra şöyle düşündüm. Ya hepsi bu konuda farklı görüşlere sahipse? O zaman aklım daha da beter karışacaktı. Ben de etrafta dolanıp eve döndüm. Ancak Mili evde yoktu. Yalnız başıma, sessizce Mili'nin önceki gece söyledikleri hakkında düşünmeye başladım.
Jack, eğer bu akşam ölecek olsaydım cehenneme giderdim. Gidebileceğimiz sadece iki yer var. Ya cennet ya da cehennem.
Sevgili Tanrım, bundan emin olmanın bir yolu varsa lütfen bunu bana göster. Birdenbire elim kutsal kitaba uzandı ve 1. Yuhanna mektubunu açtım. 5. bölüm 13. ayet şöyle diyordu. Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Bu ayet karşımda neon bir tabela gibi belirmişti. Böylece şunu anladım. Eğer yolda gördüğüm bütün kiliselere girip fikirlerini soracak olsaydım her birinden farklı yanıtlar alabilirdim. Ama Tanrı yüreğimin feryadını işitmiş ve beni kendi sözü aracılığıyla yanıtlamıştı. Bir hafta boyunca yalnız başıma kutsal kitabı okudum ve karşıma büyük bir çelişki çıktı. Tanrı'yla bir konuda anlaşamıyor gibiydik. 14. mezmur 3. ayette benim tamamen karşı çıktığım bir düşünce yer alıyordu. Hepsi saptı, tümü yozlaştı, iyilik eden yok, bir kişi bile. Ben birçok iyi şey yapıyordum. Üstelik bebekliğimden beri kiliseye gitmiyor muydum? Kilisenin resmi bir üyesi ve diyakonu değil miydim? Sonra okumaya devam ettikçe 139. mezmurda hiç kimsenin insan düşüncelerini bilemeyeceğini açıklayan o sözleri gördüm. Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin Ya Rab. Tanrı'nın aklımdan geçen her şeyi bildiği gerçeği karşısında şaşkınlığa kapıldım. Sonra günahlı biri olduğumu anladım. Cehenneme gitmek için fazla iyi, cennete gitmek içinse fazla kötü biri olduğumu düşünmeye başlamıştım.
Jack, zor bir gün geçirmiş gibisin hayatım.
Evet, hem de nasıl. Müşteriler hem sabırsızdı hem de isteklerinin ardı arkası kesilmedi.
Küçük Jack ve ben evde olmandan memnunuz.
Yemekten önce annemle babamı görmeye gideceğim.
Yemekten sonra gitsen olmaz mı? Sofra hazır bile.
20 dakika sonra yesek ne değişir Mili?
Jack, neyin var? Son zamanlarda çok gerginsin.
Mili, 3 aydır kutsal kitabı okuyorum. Ve okuduklarımın çoğunu anlamıyorum. Anladıklarımsa beni korkutuyor.
Kutsal kitap ne diyor ki?
Bak, sana işaretlediğim birkaç ayeti göstereceğim. Günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanıysa Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Günahımın bir bedeli olduğunu ve bu bedelin ölüm olduğunu söylüyor.
Bu konuda ne yapabiliriz ki Jack?
Bilmiyorum. Ama bir de şuna bak. İbraniler 9. bölüm. Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderi ise.
Suçluluk hissi beni yiyip bitiriyordu. Artık ne iş yerinde ne de evde sakin olamıyordum. Bir akşam kilisede iş toplantısı yapıyorduk. Toplantıya da ben başkanlık ediyordum. Toplantı ilerledikçe kendimi öyle bir baskı altında hissetmeye başladım ki kendimi daha fazla tutamadım.
Ne oldu Jack? Bir sorun mu var?
Eddie, artık kiliseye üye olmak ve önderlik hizmetlerinde bulunmak benim için anlamını kaybetti. Yardıma ihtiyacım var. Son 3 aydır kutsal kitap okuyor, dua ediyor düşünüyor ve sürekli çırpınıyorum. Korkarım ben kayboldum. Cehenneme gideceğim.
Jack, bu şekilde hisseden ilk kişi sen değilsin. Muhtemelen kilisede aynı şeyleri düşünen başkaları da vardır. O halde gelecek pazar gününden itibaren 2 hafta boyunca müjdeyi anlatan toplantılar yapalım. Tanrı'nın ruhu bize bir şeyler anlatmak istiyor ve ona cevap vermemiz gerek.
Toplantıda Doktor Swartz, yani daha önce beni kızdıran vaiz konuşma yaptı. Bütün vaaz boyunca içimde şiddetli bir savaş koptu. Dua etmek isteyenler kürsüye davet edildiğinde gururumla mücadele ettim. Kürsüye çıkmam başkalarının gözünde nasıl görünecekti? Bir diyakon, pazar okulu öğretmeni ve gençlere önderlik eden bir hizmetkardım. Cemaat ne derdi? Sonra Millie'nin sözleri tekrar aklıma geldi.
Jack, eğer bu akşam ölecek olsaydım cehenneme giderdim. Gidebileceğimiz sadece 2 yer var. Ya cennet ya da cehennem.
Jack, kurtuluşa kavuşmak için kürsüye gelmene çok sevindim. Şimdi Mesih'i imanla kabul edecek misin?
Kardeş Swartz, benden ne yapmamı istediğinizi anlamıyorum. Lütfen açıklar mısınız?
Bu tıpkı sana uzattığım eli sıkmana benziyor. Kurtuluşu kabul etmek bu kadar basittir.
Peki günahlarım ne olacak?
İsa Mesih onların bedelini çarmıhta ödedi. Sadece bunu düşün ve buna iman et.
Deneyeceğim. Gerçekten bu konuda düşüneceğim. Ve yarın akşam tekrar geleceğim.
Bu konuda düşündüm ve ertesi akşam toplantıya gittim. Ama hala anlayamamıştım. Bu konuda kafam öyle karışıktı ki gece uyuyamamıştım. Sonra benimle aynı çelişkiyi yaşamış olan bir adamı hatırladım. Tanrı'ya eğer kurtuluşu bulamazsa bir daha asla kiliseye gitmeyeceğini söylemişti. Sonra Yuhanna 3. bölüm 16. ayeti hatırladı. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu ayetteki dünya sözcüğünün yerine kendi adını koymuş, ayetin kendisine seslendiğini anlayıp İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmişti. Ben de aynı şeyi yaptım. Tanrı, Jack Orr'u o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Sonra şunu anladım. İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü aslında hayatım boyunca bildiğim bir gerçekti. Ama asıl önemli olan onun benim günahlarım uğruna ölmüş olmasıydı.
Ah, Tanrım, sonunda anlayabildim. Biricik oğlunu benim yerime ölmesi için gönderdin. Kendi yaşamını bende sürdürebilmesi için onu ölümden dirilttin. Sana teşekkür ediyorum. Korkunç bir günahkar olduğumu ve bağışlamana muhtaç olduğumu kabul ediyorum. Lütfen kurtarıcım olarak hayatıma gel ve bana yeni bir yaşam ver. Senin çocuğun olmak ve senin için yaşamak istiyorum. Amin.
Yeniden ayağa kalktığımda Tanrı'nın esenliği bütün varlığımı kaplamıştı. Ertesi akşam Millie ile birlikte kiliseye gittik ve birlikte dua etmek için öne çıktık. O da Mesih'e iman etti. Ben de kararımı bir kez daha tekrar ettim. Bir aile olarak hem imanda hem de hizmetimizde olgunlaştık.
Tatlım, birazdan çıkmam gerekiyor.
Nereye gidiyorsun?
Müjdeyi paylaşmak için yola çıkmadan önce hep birlikte dua edeceğiz.
Jake Weikert'la aynı ekipte hizmet etmeniz inanılmaz bir şey.
Haklısın. Tanrı bir gün kendisine Jake'le birlikte hizmet edeceğimizi biliyordu ama.
Hayatında yoğunlaştıracak. Mağazada müdür yardımcılığı, şimdi de kilisede önderlik.
Millie, bu sorumlulukları bana Tanrı verdi. Bu sayede Özdeyişler 3. bölümde söylenenlerin ne kadar doğru olduğunu görebiliyorum.
5. ve 6. ayetleri mi kastediyorsun? Rab'be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rab'bi an. O senin yolunu düze çıkarır.
Kesinlikle. Diyakonlardan biri bana eczanede çalışmayı bırakıp bütün zamanımı hizmete vermemin iyi olacağını söyledi. Şey, doğrusu ya, bilemiyorum.
Bu konuda dua edelim Jack. Tanrı bize ne istediğini gösterecektir.
Ama kilise bana ödeyeceği parayı yeni binanın inşaatına harcayabilir. Üstelik önce İncil okuluna gitmem gerek ve bunun masraflarını karşılayamam.
Tanrı'nın bana kendi isteğini açıklaması için dua etmekten korkuyordum. Ama bir süre bocaladıktan sonra bu konuyu bir arkadaşımla konuştum ve Millie'yi açtım.
Chuck, diyorum ki aylık masraflarımızı hesaplayalım. Sonra da kiliseye seni tam zamanlı çalıştırmak isteyip istemediklerini soralım. Eğer teklifleri aylık masraflarımızın yarısını karşılıyorsa bunun Tanrı'nın isteği olduğunu ve ihtiyacımızın geri kalanı için ona güvenebileceğimizi anlarız.
Ben İncil okuluna devam ederken annemle babam bu evde kira ödemeden kalmamıza da izin verebilir sanırım.
Doğru. Hem bu onlara her konuda Tanrı'ya güvendiğimizi göstermenin bir başka fırsatı olacak.
Kilise yönetim kurulu bize tam düşündüğümüz maaşı teklif etti. Eczane müdürü istifa ettiğim için delirmiş olduğumu düşündü. Bu arada bölge müdürü de bana kendi yardımcısı olmamı teklif etti. Bu teklife gerek olmadığını çünkü Tanrı için çalışacağımı söyledim. Daha sonra bir müjdeci neye ihtiyacım olduğunu bilmemesine rağmen İncil okulunda gerekli olacak kitapları bana verdi. Mezun olduktan sonra sadece 12 kişilik bir kilisede önderlik ettim. Ama cemaatimiz hızla büyüdü. Annemle babam da kiliseye gelmeye başladılar. Annem ölmeden önce Mesih'e iman etti. Babamsa bir bakım evinde kalıyordu ve her gün onu ziyaret ettim. Bir akşam yanına gittiğimde beni beklediğini gördüm. Olanları akşam yemeğinde Millie'ye anlattım.
Millie, babam dün akşam yatağında yatarken annem için, ailemiz ve kendi hayatı için Tanrı'ya şükrettiğini söyledi. Sonra dualarının gökyüzünden kendisine geri döndüğünü hissettiğini anlattı. Bundan o kadar rahatsız olmuş ki Tanrı'dan kendisine neyin yanlış olduğunu göstermesini istemiş.
Peki sonra ne olmuş?
Tanrı kurtuluşa kavuşmamış olduğunu ve bizimle cennette birlikte olamayacağını ona göstermiş.
Sen ne yaptın peki?
Kendisinin kurtuluşa ne zaman kavuştuğunu düşündüğünü sordum. Daha çocukken katıldığı bir müjdeci toplantıyı anlattı. Dua etmek için öne çıkmış. Ama hepsi bu. Ardından annemle evlendiğinde yaptığı şeyin ne olduğunu açıklamasını istedim. Evlenmekle ona olan bağlılığını herkesin önünde açıkladığını ve ona sadık yaşadığını söyledi.
Anlamasına yardımcı oldu mu bari?
Evet. Tanrı gözlerini açtı ve sonunda Tanrı'yla sadık bir ilişki kurması gerektiğini anladı. Hemen o anda dua etti ve Rabbi kurtarıcısı olarak kabul etti. Tanrı'ya hamdolsun Millie. Artık o da kurtuldu.
Jack 34 yıl kiliseye önderlik etti ve cemaatimiz 1200 kişiye ulaştı. 1982 yılında kendisine Fahri Önder unvanı verildi ve birçok alanda hizmet etmeye devam etti. 1993 yılının Kutsal Cuma günü Mesih'in şu son sözü hakkında vaaz etmesi istendi. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Etkileyici bir vaaz paylaştıktan sonra kürsüden indi, yanıma oturdu. Elimi tutarak başını omzuma yasladı ve son nefesini vererek Rabbin yanına gitti.
Cennete gitmek için çok kötü, cehenneme gitmek içinse çok iyi olduğunu düşünen Jack Orr, izzeti nefsine sığınmaktan o cuma gününden çok daha önce vazgeçmişti. Ve sonunda Rabbin yanına gitti. Dostlarım, izzeti nefsin bizim için yeterli olduğunu düşünüp büyük bir yanılgıya kapılmayalım. Kutsal Kitap, Efesliler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle der: İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.